Ayrım 15, sayfa 178. Fon, mahfi eğilmez. Gazeteci Ali'nin anlattıkları. Murat Güncel gazetesinde Şule Hanım cinayeti üzerine yazdığı haber yorumunu okuduktan sonra Ali'yi aramaya karar verdi, numarayı tuşladı. Ali merhaba, nasılsın?
İyidir Murat, sen nasılsın?
Bir kahve içecek zamanın var mı? Seninle karşılıklı bir konuyu konuşmam, düşüncelerini almam lazım.
Seninle fikir alışverişi yapmak bana da iyi gelir. Buraya gelebilir misin?
Hemen geliyorum. Yarım saat sonra sizin oradaki kafede buluşalım. Murat otoparktan arabasını aldı ve Güncel gazetesi binasının yanındaki kafeye doğru yola çıktı. Hava soğuk değildi ama her an yağmur yağacakmış gibi kapalıydı. Ali bugünkü yazısında Şule Hanım'ın Halim Bey'le olan ortaklığa son vermek istediğini, bu yüzden taraflar arasında gerginlik yaşandığını anlatmıştı. Bunlar Önder Bey'in Murat'a anlattıklarıyla da uyuşuyordu. Belli ki Şule Hanım kısa süre önce Ali ile konuşmuştu. Ali'nin elinde ses kaydı olmadan bunları yazmayacağını çok iyi biliyordu Murat. Arabasını gazete binasının yanındaki otoparka bıraktı, sonra yürüyerek kafeye gitti. Saatine baktı, 20 dakikada gelmişti, Ali daha gelmemiştir diye düşündü. Kafeye girdiğinde şaşırdı, Ali dipteki masada oturmuş onu bekliyordu. Murat'ı görünce ayağa kalktı, ona doğru yürüdü, sarıldılar.
Murat, özlemişim seni vallahi.
Ben de öyle dostum. Ali garsona işaret etti, sonra Murat'a döndü.
Ne içersin kardeşim?
Az şekerli bir kahve ve bir bardak su alayım.
Duydun değil mi Hüseyin? Bana da sade kahve ve soda ver.
Ali merakla Murat'a sordu.
Hangi rüzgar attı seni buraya?
Vallahi seni özlemiştim Ali. Ali tiz bir kahkaha attı.
Sağ ol sağ ol, ben de seni özlemiştim.
Ama sana beni özlediğini hatırlatan olay ne? Bugünkü yazım mı?
Murat güldü. Evet, açıkçası onu konuşmaya geldim. Şaşırmadım ama bu olayın da içindeyim dersen işte o zaman çok şaşıracağım.
Bir anlamda öyle diyebiliriz.
Ali güldü. Nasıl girdin bu işe?
Maliye Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda girdim. Aslında girmiştim demem daha doğru olur çünkü artık içinde değilim, kovuldum.
Ali şaşkınlıkla konuştu. Sen devlette değilsin ki nasıl bu işe giriyorsun da nasıl kovuluyorsun anlayamadım.
Murat olayı ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Ali Murat'ın anlattıklarını biraz şaşkınlık, biraz da dehşetle dinledi. Murat'ın anlattıkları bitince de sordu.
Peki madem senin bu olay içindeki gizli görevine son verildi, hala niye bu işi kurcalıyorsun?
Merak işte, beni biliyorsun, ben de senin gibi bir işe girdiğimde sonunu görmeden bırakamıyorum. Kovulsam da olayın nereye varacağını araştırmaktan kendimi alamıyorum.
Anlıyorum. Sanırım şimdi de bana yazımda geçen tehdit imalarının ayrıntısını sormaya geldin.
Murat gülerek, evet, Halim Bey ile Şule Hanım arasında yaşananları nasıl öğrendiğini tam olarak açmamışsın. Ama seni tanıdığım kadarıyla sağlam bir kaynağın olmadan asla böyle imalarda bulunmazsın.
Ali de güldü. Murat'ın kendisi hakkındaki yorumu çok doğruydu ve bunun dile getirilmesinden hoşlanmıştı.
Şule Hanım geçen hafta beni telefonla aradı ve bana bazı şeyler anlatmak istediğini söyleyerek evine davet etti. Daha önce onların şirketinin bir yatırımı dolayısıyla tanışıp görüşmüştük. Bu kez bana slalom fonuyla ilgili bir takım yolsuzluklardan kuşkulandığından söz etti. Bunların kendisinin bilgisi haricinde gerçekleştiğini, fonun durumunu mali danışmanına denetletmek istediğini ama Halim Bey'in buna izin vermediğini, hesapları gizlediğini, toplanan paraları nerelerde kullandığını açıklamadığını anlattı. Bunun üzerine Şule Hanım ortaklıktan ayrılmak ve parasını almak istemiş. Ama Halim Bey bunu da kabul etmeyince o da fondaki yolsuzlukları kamuoyuyla paylaşacağını söylemiş.
Yolsuzlukları paylaşacağını söyleyince Halim Bey'in tepkisi ne olmuş?
Kadını ölümle tehdit etmiş.
Ardından da kadın öldürüldü.
Evet, benimle konuştuktan 4 gün sonra öldürüldü.
Başka bir mesele var mı bu konuda?
Gazetede yazmadığım bir şey var. Şule Hanım, Osman Bey'in tuttuğu kayıtların da Halim Bey'in yaptığı bir organizasyonla çalındığından ve kamuoyuna açıklandığından neredeyse emin gibi konuşuyordu.
O zaman Halim Bey bu hırsızlık eylemini ortaklıktan ayrılmak isteyen Osman Bey'e karşı yaptırmış.
Evet, sonuçta Osman Bey ortaklıktan ayrılamadan hayattan ayrılmış.
Murat bir şey demedi. Kısa bir sessizlikten sonra aklına takılanları sormaya başladı. Bana anlattıklarını gazetede bu kadar net yazmadın çünkü kanıtlanmaları zaman alacak sanırım. Yanlış yorumlamıyorum değil mi?
Doğru yorumluyorsun. Bunlar Şule Hanım'ın bana anlattıklarından ve sonra çevrede yaptığım araştırma ve görüşmelerden çıkardıklarım. Şule Hanım'la olan görüşmemin kayıtları bende duruyor ama o da kendisine yönelik tehditten hareketle kuşkusunu dile getirdi. Yani onun elinde de kuşkudan öte somut bir kanıt yoktu.
Çevrede yaptığın araştırma ve görüşmelerde de kanıt elde edemediğin anladığım kadarıyla.
Edemedim ama Halim Bey'in bazı kişileri Şule'yi susturmak gerekir dediğine tanıklık edecek iki kişi biliyorum. Ne var ki onlar da adlarının yazılmasını istemiyorlar.
O nedenle Halim Bey sana ve gazeteye dava açmasın diye üstü kapalı geçtim bu konuları.
Evet dostum, bu adamlar mafya usulü çalışıyorlar. Kimlerle nasıl ilişkiler içindeler bilmeye, bilsen de kanıtlamaya imkan yok.
Kargo. Tarık sigarasını külliğe bastırdıktan sonra tekrar masasına dönmek üzere içeri girdi. Bugün karakol tam anlamıyla ana baba günü gibiydi. Gelen giden, gözaltına alınan, şikayette bulunan herkes oradaydı. Tarık kalabalığın içinden kendisine yol açarak geçti. Odasına girdiğinde içerideki kokudan rahatsız oldu. Bütün gün pencereyi açmadığını hatırladı. Belki de sabahtan beri çektiği hafif baş ağrısının nedeni odanın havasız kalmasıydı. Uzanıp pencereyi açınca odanın ağırlaşmış kokusu yerini taze havaya terk etmeye başladı. Dolabını açtı, lavanta kolonyasını çıkardı ve tütün kokusunu gidermek için ellerini kolonyayla ovuşturdu. Lavantanın insanı rahatlatıcı etkisini öğrendiğinden beri bu kolonyayı kullanıyordu. Elini burnuna götürüp lavanta kokusunu derin derin içine çekti, baş ağrısının hafiflediğini hissetti. Masasının başına oturdu, bilgisayarında Osman Bey'in intihar dolayısıyla Şule Hanım'ın öldürülme dosyasını incelemeye devam etti. Birçok ortak nokta vardı bu iki olay arasında ama bir tanesi diğerlerinden daha fazla önem taşıyordu. Halim Bey'in her ikisine yönelik ortak tehditleri. Gerek Osman Bey gerekse Şule Hanım slalom fonundaki ortaklıklarından çıkıp paralarını geri almak istemişler ama Halim Bey bu taleplerini kabul etmek bir yana ikisini de ölümle tehdit etmişti. Bu tehditlerin hemen ardından önce Osman Bey'in gizli dosyaları bilgisayarından çalınmış, ortalığa saçılmış ve onu intihara kadar götürmüş. Ardından da Şule Hanım öldürülmüştü. Tarık Halim Bey'i nasıl sorgulaması gerektiğini düşünüyordu. Onu karakola çağırmasının doğru olup olmayacağına karar verememişti. Normal koşullarda karakola çağırması uygun olurdu. Ancak slalom fonunun içinde bulunduğu hassas durumda yatırımcıları ürküttüğü bahanesiyle fonun batışına neden olmakla suçlanmak istemiyordu. Dikkatli davranmalı, bu pisliğin üzerine bulaşmasına izin vermemeliydi. En doğrusu Halim Bey'in evine sivil bir arabayla gidip sorguyu orada yapmak olacaktı. Bir kahve içmeye karar verdiği anda kapısı açıldı. Komiser yardımcısı Ayşe ve polis memuru Serhat heyecanla içeri girdiler. Tarık onları görünce ayağa fırladı. Hayırdır çocuklar, ne oldu, ne var? Ayşe heyecanla anlatmaya başladı. Komiserim Serhat'la birlikte cinayetin işlendiği saatin öncesinden başlayarak ertesi günün öğlen saatine kadar site giriş ve çıkış video kayıtlarını inceledik. Kare kare değerlendirdik ve sonunda çok ilginç bir tespit yaptık.
Nedir o, çatlatmayın insanı da söyleyin.
Komiserim bunu söyleyerek anlatamayız. Bizimle gelirseniz videonun ilgili bölümlerine birlikte bakalım. Onun üzerinden anlatalım.
Tarık kalktı, hep birlikte toplantı odasına geçtiler. Serhat monitördeki görüntüyü cinayet akşamı saat 16.25'e getirdi. Kapıda bir kargo aracı vardı.
Komiserim aracın içine bakın dedikten sonra görüntüyü büyüttü. Tarık dikkatle baktı. İki kişi var, birisi şoför, birisi de sanırım dağıtıcı. Şoförün yüzü açıkça görünüyor. Diğeri medikal maske takmış ve şapkası var, o nedenle yüzü görünmüyor. Haklısınız, bu kayıt araç siteden içeri girerken giriş kapısının sol üst kısmındaki kameradan alınmış. Şimdi biraz ileri saralım ve aynı kargo arabasının siteden çıkarken bu kez sağ üst kameradan alınan kaydına bakalım. Serhat kaydı ileri aldı. Kayıttaki saat 16.47'yi gösteriyordu. Tarık, demek ki araç site içinde 22 dakika kalmış. Her evde imza falan da aldığına göre birkaç eve uğramış olsa gerek diyerek akıl yürüttü. Ayşe, biz de öyle düşündük Tarık komiserim dedi ama çok daha önemli bir ayrıntı var. Serhat çıkış yapmakta olan aracın kamera kaydını büyüttü. İçeride sadece şoför vardı. Tarık, doğru mu görüyorum? Dağıtıcı sitede kalmış, dışarı çıkmamış.
Evet komiserim, aynen öyle.
Bunun aynı araç olduğuna eminiz değil mi? Serhat şoförün yüzünü büyüttü, sonra 16.47'ye dönüp oradaki görüntüden de şoförün yüzünü büyüttü. Tarık,
evet dedi, şoför aynı.
Peki arabanın plakasını da görebiliyor muyuz?
Serhat görüntüyü biraz ileri aldı. Arabanın giriş sırasındaki önden görüntüsü çıktı ortaya. Görüntüyü büyütünce plaka net biçimde okunuyordu. Benzer işlemi saat 16.47'deki çıkış görüntüsünde de yaptı. Plaka aynıydı. Aynı araç olduğu kesindi. Tarık yüksek sesle düşünmeye başladı. Bu durumda katil kargo arabasıyla gelmiş, Şule Hanım'ın evine bir şekilde girmiş ve saklanmış. Şule Hanım eve dönünce onu öldürmüş.
Evet, bu görüntülerden bu sonuç çıkıyor.
Şule Hanım ne zaman dönmüş eve?
Onun da giriş kaydı var komiserim.
Serhat görüntüleri ileri geri biraz kurcaladıktan sonra Şule Hanım'ın arabasıyla siteye giriş görüntüsünü buldular. Saat 17.02'de giriş yapmıştı. Tarık odanın içinde kendi kendine söylenerek tur atmaya başladı. Sonra durdu. Ayşe ile Serhat'a sordu.
Peki buraya kadar olayı anladık. İyi de bu adam sonra siteden nasıl çıktı?
Ayşe, aynı soruyu biz de sorduk komiserim dedi.
Tarık, Ayşe'nin ikide bir biz de aynı şeyi düşündük türü açıklamalarından sıkılmıştı. Sesine yansıyan bir sitemle Ayşe'ye döndü.
Sordunuzda ne oldu?
Ayşe Tarık'ın sesindeki sitemi fark etmişti ama aldırmadan Serhat'a döndü.
Serhat, sonraki görüntüleri gösterelim.
Serhat bu kez kayıtları ileri sararak 18.15'e getirdi. Sitenin çıkış kapısı kamerasında yaya yolundan çıkan işçiler görünüyordu.
Tarık, bunlar kim? Konuyla ne ilgileri var?
Komiserim, bunlar sitede bir villada onarım işi yapan usta ve işçilermiş. Yönetime sorup öğrendik.
İyi de kardeşim, bizimle ne ilgisi var bu adamların?
Ayşe komiserim, bu adamların en arkasındakine dikkat edin. Öndeki gruptan biraz ayrı yürüyor. Sanki gruptakilerin dikkatini çekmeden onlarla berabermiş gibi görünmek istiyor.
Belki yavaş yürüdüğü için geride kalmıştır.
Ayşe, biz de aynı soruyu sorduk komiserim diye cevap verdikten sonra Tarık'ın ona attığı sert bakışı aldırmadan devam etti. Bu yüzden güvenlikten villada onarım yapanların listesini istedik. Bu listeye göre o gün bu iş için siteye 6 kişi gelmiş.
Tarık bir anda kaşları kalktı. Tekrar ekrana dönüp çıkan işçileri hızla saydı. Arkadaki adam dahil 7 kişiydiler. Heyecanlanmıştı. Serhat, şu arkadaki adamın yüzünü iyice büyütsene.
Serhat görüntüyü iyice büyüttü.
Bu adam kargo arabasıyla gelip de sitede kalan adam olabilir mi?
Evet, site yönetimine bu görüntüyü yolladık, baktılar ve bu adamın onarım için gelen işçilerden birisi olmadığını, ilk kez gördüklerini söylediler.
Tarık yine kendi kendine söylendikten sonra konuştu. Olay yeri incelemesi devam ederken ben de gitmiştim Şule Hanım'ın evine. İki şey dikkatimi çekmişti. İlki, Şule Hanım'ın üzerinde paltosu vardı. Yani eve yeni gelmiş, henüz paltosunu bile çıkaramadan öldürülmüştü. İkincisi, bilgisayarı açıktı. Eve yeni gelmişse bilgisayarı niçin açıktı? İçimden bir ses, bu adamın asıl amacına Şule Hanım'ı öldürmek değil, bilgisayarında bir şeyler bulmak olduğunu söylüyor. Hem kocasının o gece evde olmayacağını hem de sitede işçilerin çalışma yaptığını biliyormuş demek ki. Muhtemelen Şule Hanım'ın her zamanki gibi saat 19 dolaylarında geleceğini düşünmüş ve saat 18'e kadar bilgisayardan alacağını aldıktan sonra işçilerin arasına karışıp siteden çıkıp gitmeyi planlamış. Kadın eve erken gelip de karşısına çıkınca paniğe kapılıp vazoyla başına vurarak öldürmüş.
Bunları söyledikten sonra ayağa kalktı ve ikisinin de ellerini sıktı. Arkadaşlar dedi, olağanüstü bir çalışmayla harika bir iş çıkarmışsınız. Olayı aydınlattınız, ikinizi de kutluyorum. Birazdan gidip bu başarılı çalışmanızı başkomisere anlatacağım. Sizinle gurur duyuyorum. Ayşe ve Serhat'in mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Tarık devam etti. İki işimiz kaldı. İlki bu kamera kayıtlarını yalnızca kargo aracının giriş ve çıkışlarını ve Şule Hanım'ın girişini gösterecek şekilde yeni bir kayıtta toparlamanız. Böylece bunları kanıt olarak kullandığımızda inceleyecek olanların gereksiz zaman kaybetmesini önlemiş oluruz. İkincisi de kayıt işini bitirdikten sonra kargo firmasına giderek şoförü bulmanız ve buraya getirmeniz. Şoförün sorgulamasını yaparak kargo arabasında yanında oturan adamın kimliğini öğrendikten sonra adamı yakalayıp getiririz. Ayşe ayağa kalktı. Haydi Serhat dedi, zaman geçirmeden girişelim şu işe. İkisi birlikte çıktılar. Tarık bir süre daha oturduğu yerde kaldı. Çocuklar iyi iş çıkarmışlar diye geçirdi içinden. Peş peşe sorgular. Komiser yardımcısı Ayşe ve polis memuru Serhat kısa bir araştırmadan sonra cinayet günü Şule Hanım'ın oturduğu siteye gelen kargo arabasının şoförünü bulmuşlar ve ifadesini almak üzere karakola getirmişlerdi. Tarık ikisinin yaptığı sorguya hiç karışmamaya karar vermiş ve işi onlara bırakmıştı. Çocuklar bu işi buraya kadar son derece başarıyla getirdiler. Sorgulamayı da tamamlasınlar ve övgüyü onlar alsın diye düşünmüştü. Öyle düşünmüştü düşünmesini ama bir yandan da acaba neler oluyor diye içi içini yiyor, bu gibi durumlarda farkında olmadan her zaman yaptığı gibi odasında oradan oraya gidip geliyordu. Sonunda odada bekleyemeyeceğine karar vererek karakolun dışına çıktı. Bugün nedense sakin bir gündü, kimseler yoktu ortada. Bir sigara yaktı, derin bir nefes çekti, sonra dumanı ağzından burnundan dışarı verdi. Bizim karakolda İstanbul'un trafiği gibi, bazen çok yoğun, bazen daha sakin diye geçirdi içinden. Sigarasını söndürdükten sonra içeri girmek yerine biraz yürümeye karar verdi. Kapalı yerde bütün gün çalışmak insanı yoruyordu. Bu yürüyüş iyi gelmişti. Biraz daha yürümeli diye düşünürken telefonu çaldı, arayan Ayşe'ydi. Efendim Ayşe, bitirdiniz mi sorguyu?
Evet komiserim, size baktık, odanızda yoktunuz.
Tamamdır, çok yakındayım, hemen geliyorum. Adamı gözaltında tutuyorsunuz değil mi?
Evet, merak etmeyin komiserim.
Tarık hızlı adımlarla karakola döndü. Bu olayın altından Halim Bey'in çıkacağından emindi. Bu adamı da o tutmuş olmalıydı. Kapıdan içeri girdi. Ayşe ile Serhat orada onu bekliyorlardı. Hep birlikte Tarık'ın odasına geçtiler. Anlatın bakalım neymiş olay. Ayşe anlatmaya başladı.
Adamın adı Mustafa, 10 yıldır bu kargo şirketinde çalışıyormuş. O gün kargo dağıtımına çıkmadan önce müdürü çağırmış ve Şule Hanım'ın oturduğu sitedeki iki eve birer hediye paketi bırakmasını istemiş.
Ne hediyesi?
Müdürünün söylediğine göre iki eski müşteriye birer kutu çikolata hediye edilecekmiş. Mustafa kendisine verilen iki paketi alarak siteye doğru yola çıkmış. Yoldayken müdürü telefonla arayıp siteye gitmeden önce yoldaki benzinciden Mahmut adlı bir arkadaşı almasını ve siteye bırakmasını istemiş. Mustafa kendisine söylendiği gibi Mahmut'u benzinciden almış, siteye gitmişler. Hediye paketlerini evlere bırakmışlar. Mahmut 12 numaralı evin önünde arabadan inmiş ve Mustafa da siteden çıkıp kargo şirketine dönmüş. Söylediğine göre yolda selamlaşma dışında hiç konuşmamışlar. Daha doğrusu Mahmut, Mustafa'nın sorduğu sorulara hiç yanıt vermemiş. Ertesi gün sitede işlenen cinayeti öğrenince çok şaşırmış ve çok korkmuş. Cinayetin işlendiği söylenen villa Mahmut'u önünde bıraktığı villaymış. Bu durumu müdürüne anlatmış. Müdürü, bunun bizimle bir ilgisi yok. Bu konuda kimseye tek kelime edersen işinden olursun deyince susmaya karar vermiş.
Peki bu Mahmut denilen herifi tarif edebiliyor mu?
Adam yüzündeki maskeyi ve başındaki şapkayı hiç çıkarmamış. O nedenle yüzünü tarif edemiyor. Sadece kıvırcık saçlı, siyah gözlü, uzunca boylu ve oldukça zayıf bir tip olduğunu söylüyor. Sol bileğinde bir dövme varmış.
Nasıl bir dövme?
Arapça olduğunu düşündüğü bir harf ya da çok kısa bir yazıymış.
Ne olduğunu tam olarak tarif edemiyor anladığım kadarıyla.
Sadece Arapça olduğunu tahmin ettiğini söylüyor.
Peki arkadaşlar, olayı asıl organize eden müdürün de ifadesini almak lazım. Bu Mahmut denilen herifin kim olduğunu ve kimden talimat aldığını ondan öğreneceğiz. Ayşe biraz da ağanın tadını çıkarmak ister gibi ağır ağır konuştu.
Komiserim, müdürün adı Resul imiş. Siz dışarıdayken o civarda görevli arkadaşlardan yardım istedik. Müdürü alıp buraya getiriyorlar. Birazdan burada olurlar.
Tarık'ın memnuniyeti yüzüne yansımıştı. Kalktı, ikisinin de elini sıktı. Bravo çocuklar. Vallahi bu işi dört dörtlük yürütüyorsunuz. Müdürün de sorgusunu siz yapın. Yalnız işin altında kimin olduğunu mutlaka öğrenelim. Sorgu bitince de adamı gözaltına alın. Ama şoförle farklı odalarda bekletin. Ben şimdi bir yere gidip geleceğim. Döndüğümde sizin sorgu bitmişse konuşuruz.
Ayşe ve Serhat ayağa kalkıp Tarık'a selam vererek çıktılar. Tarık toparlandı ve bankaya gitmek üzere karakoldan çıktı. Geçenlerde bulaşık makinesi bozulmuştu ve eşi yeni bir bulaşık makinesi istiyordu. Bulaşık makinesini alabilmek için maaşını karşılık göstererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuştu. Az önce telefonuna bankadan gelen mesajda kredisinin onaylandığı, müşteri temsilcisine uğrayıp bazı belgeleri imzalaması gerektiği bildirilmişti. Hızlı adımlarla karakolun ilerisindeki banka şubesine yürüdü. Bugün gerçekten bir tuhaflık vardı. Bu saatlerde genellikle dolu olan banka şubesi bomboştu. Sıra numarası bile almasına gerek kalmamıştı. Maaşını da oradan aldığı için şubede çalışanların çoğu onu tanıyordu. Önce hesabından biraz para çekti, sonra müşteri temsilcisini buldu, onun hazırladığı belgeleri imzaladı, kredisi hazırdı, hesabına geçmişti. Bugün gidip bulaşık makinesini alabilirdi.
15. ayrımın sonu. Sayfa 193.